Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren bir eğitim konuşmaları programında daha birlikteyiz. Bugün çok değerli bir misafirim var. Üniversiteleri konuşacağız. Profesör Doktor Cafer Marangoz, Medipol Üniversitesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz Cafer Bey, nasılsınız?
Hoş bulduk, teşekkür ederim Ahmet Bey.
Şimdi Cafer Bey benim çok eskiden beri tanıdığım bir dostum, arkadaşım, bir bilim adamı. Aşağı yukarı 40 yılı aşkın bir süredir öğretim üyesi. Fizyoloji branşında şu anda görev yapıyor. Ama kendisi sosyal meseleler üzerine de gençlik yıllarından bu yana kafa yoran birisi. Eğitim hayatının içinde bulunduğu, Çapa Yüksek Öğretmen Okulu'nda okuduğu, yani oranın bir öğretmenlik mesleğinden gelen bir birikimi var. Üniversite hayatına geçtiğinden bu yana da Erzurum'dan aşağı yukarı orada emekli olduk, değil mi Cafer Bey?
Samsun'da emekli olduk.
Samsun'da emekli olduk. Şimdi de Medipol Üniversitesi'nde hizmet veriyor. Üniversiteyi konuşacağız dedim. Türkiye eğitiminde sorun var. Onu farklı boyutlarıyla zaman zaman burada gündeme getiriyoruz. Ama üniversite hayatı da önemli sorunlar barındırıyor. Ülke olarak kendi yüksek öğretimimizi dünya yüksek öğretimiyle kıyaslıyoruz. Yetişmiş insan bütçemizi diyeyim, insan sermayemizi dünyadaki üniversitelerin yetiştirdiği insan sermayesiyle kıyaslıyoruz. Ve buralarda zaman zaman yakınmalar da ortaya çıkıyor. Üniversite sayısı artıyor Türkiye'de ama aynı ölçüde içerik artıyor mu? Bunlar hepsi zaman zaman medyamızın da, fikir dünyamızın da, eğitim camiamızın da tartıştığı konular. Cafer Bey, yani araştırmalarınız var. Hem Türkiye üniversite hayatı üzerinde hem dünyada bu iş nasıl gidiyor? Şuradan başlayalım isterseniz. Türkiye'de üniversite eğitiminin ana sorunları neler sizin tespit ettiğiniz? Yani büyük bir soru.
Evet, teşekkür ederim. Üniversiteler Türkiye için önemli elbette. Ama bütün dünyada da üniversiteler önemli. Avrupa üniversitelerinin Amerika'daki üniversitelerinden geri kaldığını düşünerek son çeyrek yüzyılda çok önemli değişmeler, çok önemli yeni yasalar, yeni uygulamalar yoluna gitti.
Yani tabii, ikisi de Batı dünyası.
İkisi de Batı dünyası. Bizim üniversiteler niçin Amerika'nın üniversitesinden geri kalsın? Halbuki 1940'lara kadar Avrupa çok ilerideydi.
Evet.
Malumunuz.
Evet.
Bundan sonra üniversitelerin geri kalması olayı var ki bu Avrupa'yı derinden düşündürdü. Ve kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması olayı, Thatcher'dan sonraki dönemler, üniversitenin de yeniden yapılandırılması gerektiğini düşündürdü Avrupalılara. Ve Avrupa'da gerçekten üniversitelerde yeni değişiklikler, yeni yasalar, yeni uygulamalar yaygınlaştı. Tabii ki bu durumda diğer ülkelerde, diyelim ki Çin veya Orta Doğu'daki başka ülkelerde üniversiteleri nerededir diye soru sormaya başladılar. Amerika bir nevi bir ölçü olarak oradaki araştırma
çıta
üniversiteleri
gibi,
çıta gibi. Amerika'da 4000'den fazla yüksek öğretim kurulu var ama bunların yaklaşık 150-200 tanesi çok önemli araştırma üniversitesi. Ve Amerika'nın gücünü oluşturan bu üniversiteler, işte Harvard gibi üniversiteler ve ona benzer çok ünlü üniversiteler var. Bu üniversitelerle çıta olunca biz neredeyiz sorusu soruldu. Ve bu arada birçok üniversiteyi sıralama kurulu oluştu dünyada. Yani falan ülkenin üniversiteleri çeşitli yönleriyle nerededir? Yüzde kaça girebiliyor? En iyi üniversiteler hangileridir? İşte ilk 500'e girenler, ilk 1000'e girenler, ilk 1500'e giren üniversiteler nerededir bunun? Binlerce üniversitenin böyle sıralaması yapıldı.
Yani ülkelerin gençleri de o üniversiteye ulaşmaya çalışıyor değil mi?
Elbette. Yani bir üniversitenin genci de veya bir üniversitenin politikacıları da gençlerini başka bir ülkede yetiştirecekse, ileri bir ülkede en iyi üniversite hangisidir ona yönlendirmesi gerekir.
Evet.
Yoksa devletin parasını alacak ama işte Amerika'daki 4000. üniversitede gidip çalışacak, bu ekonomik değildir. Ve yani milli servetin boşuna tükenmesidir. Halbuki diğer ülkeler yaklaşık işte ilk 20 üniversite hangisidir? Ben öğrencimi oraya gönderirim diye düşünüyorum.
Dünyada zaten ilk 20 üniversite hangi ülkede diye sorsam bir şey var mı tespit?
Var yani ilk 20 üniversitenin yaklaşık 15'i Amerika'dadır yani, en azından. Evet. Onun yanında İngiltere'de var birkaç üniversite, Oxford gibi, işte Cambridge gibi vesaire. Tabii bu arada işte Türk üniversiteleri sıralamada nerededir diye.
Şimdi demin bir şey söylediniz, sözünüzü unutmayın. Mesela Avrupa dediniz, bizim üniversite eğitimimiz neden Amerika'dan geri diye bir soruyu gündeme getirdiler ve ona göre yeniden yapılanma. Mesela bizimle Avrupa arasında bir kıyaslama yapıldığında.
Evet, kıyaslama yapılabilir tabii Avrupa arasında. Esasında bu Bologna süreci içinde üniversitelerimiz de var. Bologna süreci içerisinde. Bologna süreci üniversitelerde reformu gerektiriyor. Ve yani bu
adaptasyonu süreci
gerektiriyor. O Bologna sürecinin kurallarının birçoğu Türkiye'de de işliyor. Ama bir kural var ki o hiç işlemedi. O da yeni ve dört dörtlük bir üniversite yasası yapma. Yani biliyorsunuz mevcut yasa işte 80 ihtilalinin doğurduğu bir yasa ve onun zaman zaman değiştirilmesi, yamalanması sonucuyla var olan bir yasa. Fakat daha çağdaş bir yasanın yapılmasında hep geç kalındı.
Onun böyle bir parametreleri var mı? Yani dört dörtlük bir üniversite yasası dediğimizde yani nedir kriterler yani?
Şimdi tabii bugün için kriterler yarın için geçerli olmayabilir burada. Enteresan bu yani. Bugün geçerli de o kriterler ama yarın bakıyorsunuz o kriterler yeterli olmuyor. Yeni kriterler koymak gerekiyor. Diyelim ki bir üniversitede neler vardır? İşte akademik özerklik ve özgürlük diye diyelim. Akademik özerklik ve özgürlüğün uygulanış şekli ülkeden ülkeye değişiyor. Zamandan zamana da değişebiliyor. Burada tabii işte bir üniversitede dersi kim verecek? Bu üniversitede hangi dersler okutulacak? Bu üniversitede kendi bütçesini kendi yapabilecek mi? Öğrencisini kendi alabilecek mi? Bütün bunlar özellik kriterinin başlıcaları. Benzer şeyler var. Tabii akademik özgürlüğün içerisine de çok değişik tanımları var. Ama en azından şöyle bir şey söyleniyor. Deniyor ki üniversitede her sorunun cesaretle sorulduğu ve her cevabın korkusuzca verildiği bir ortam olmalıdır. Tabii bu her yerde var mı? Bazen insan cesaretle bir şeye cevap vereyim derken başına iş açabilir birçok ülkede. Evet, bu zaman zaman Amerika'da da sıkıntılar doğurabilen şeydir esasında. Ama oradaki özellik ve özgürlük ortamı diğer ülkelere göre daha fazla diyebiliriz. Evet, işte bu çerçevede Türkiye'de üniversitelerin yeri neredir? Dünya üniversiteleri arasında bir soru sorduğumuz zaman birçok üniversitelerin kalitesini değişik özelliklerine göre sınıflandıran kurumlar var. Bunlardan birisi Çin Şanghay Üniversitesi'nin sınıflandırmasıdır ki ben onu çok beğeniyorum. Çünkü orada verimliliği, kaliteyi, araştırmayı vesaire çok şeyi beraber değerlendiren sıkı bir şeydir.
Süzmedir. Mekanizması.
Diğer taraftan Times'ın bir değerlendirmesi var. O daha çok Avrupa üniversitelerini bir adım daha öne çıkarmaya çalışan bir değerlendirmedir. Başka değerlendirmeler de var ama özellikle bu Şanghay değerlendirmesi çok eskiden beri her yıl üniversiteleri değerlendirir. Dünya üniversitelerini ve puan verir onlara, sıralama yapar. Şanghay sıralamasına göre...
İnceliyorlar demek.
Evet. Şanghay sıralamasına göre dünyada ilk 50'ye giren üniversite birinci sınıf üniversitedir. Ve dünyada bütün ülkelerin veya birçok ülkenin amacı birinci sınıf üniversiteye sahip olmaktır.
Yani ilk 50'ye giren bir üniversite.
İlk 50'ye giren bir üniversitemiz olmalı diyor. Tabii ben bunu Çağdaş Üniversitede ve diğer çalışmalarımda bari ilk 100'e girene biz birinci sınıf üniversite diyelim. Ve ilk 100'e giren bir üniversitemiz olsun, birkaç üniversitemiz olsun. Çünkü gerçekten birinci sınıf bir üniversitenin yeri yüzlerce 5. 10. sınıf üniversiteden daha önemli olabilir. Amerika işte Orta Doğu'da şurada burada jandarmalık yapıyorsa diyelim tabiri caizse bu o birinci sınıf üniversitelerin olması sebebiyle yapıyor diye söyleyebiliriz. Tabii ki
yani bir ekonomik güce dönüşüyor, askeri güce dönüşüyor, aynen. Siyasi güce dönüşüyor.
Aynen, tabii.
Yani o
ideolojik güce dönüşüyor. Bazı üniversiteler var ki tamamen ideolojik yani şey yetiştiriyor. Yani diğer ülkelere ideoloji transferi ihraç edecek. Ona göre yetiştiren evet. Şeyler var. Onun detayları vardır yani kaç üniversite var, kaçı bunu böyle yapıyor. Amerika'daki bazı mezheplerin üniversitesi diyebiliriz belki onlara.
Evet.
Onlar vardır. Evet.
Dini işte, grupları.
Dini grupların falan. Ama illaki bu ilk yüze girme ve ilk 50'ye girme çok önemsenecek bir şeydir. Biz de Şanghay sıralamasına göre en son sıralamada sadece İstanbul Üniversitesi 400 ile 500 arasına giriyor.
Evet, yani İstanbul Üniversitesi.
Evet, 400 ile 500 arasına. O büyüklüğü de katıyor hesaba. Mesela İstanbul Üniversitesi'nin büyük bir üniversite evet. Tabii. Akademik kadrosu ve öğrenci sayısı itibariyle. Dolayısıyla diğer bazı sınıflamalarda ilk 500'e girenler sayısı artıyor bizde de. Yani 5-10 üniversite mesela 300'e, 500'e, 300-500 arasına giren üniversitelerimiz de var. Ama dediğim gibi Şanghay sınıflandırması daha katı bir sınıflandırma. Ve genellikle orada da ilk 15'e girenler, ilk 10'a girenler hep Amerika'da ve Amerika'da girenlerin sayısı çok fazla. Daha sonra işte İngiltere'den birkaç tanesi giriyor, başka yerden birkaç
Çin'den
tanesi giriyor.
Çin'den var mı? Şanghay
evet,
deyince.
Evet,
Şanghay...
Çin'le ilgili esasında bazı şeyler konuşmamızda fayda var. Çünkü evet. Çin son yıllarda büyük bir atılım yaptı. Evet. Çok büyük paralar ayırdı yüksek öğretmene, çok öğretime, çok büyük yatırımlar yaptı ve büyük bazı yaklaşık 30-40 üniversiteye ayrıcalık tanıdı. Ve çok büyük paralar verdi ve onunla ilgili geçenlerde 2017'de bir kitap yayınlandı.
Evet.
O kitaptan bazı şeyler söyleyebiliriz yani o Çin'in durumunu. Ama önce şunu söyleyeyim ki Çin'in ilk 50'ye giren bir üniversitesi var.
Var.
İlk 50'ye giren bir üniversitesi var. Bir 48. sıra oldu, bir 54 oldu o. Ama 50 de sayabiliriz. Hı-hı. Onun dışında ilk 100'e giren şeyleri var. Yani ilk 400-500'e giren çok üniversitesi var. Ve Çin'in şöyle diyeyim. Yayın sayısı Amerika'dan sonra ikinci dünyada. Dünyada Amerika'dan sonra ikinci ama Çin bundan memnun değil. O bahsettiğim kitap Çin üniversiteleri ile ilgili bu kitapta şöyle deniyor. Neymiş o kitabın adı? Çin üniversitelerinin araştırma verimliliğini değerlendirme. Kitabın Türkçe adı, İngilizce evet. Bir kitap tabii. Çin üniversitelerinin araştırma verimliliğini değerlendirme.
Onu yeterli görmüyorlar.
Amerika'dan sonra ikinciyiz ama değeri ne kadar bunun? Impact faktörü denilen şey ne kadar bunun? Onu beğenmiyor onlar. Diyorlar ki Çin üniversitelerindeki bilimsel araştırmaların gelişiminde birçok eksiklik var. O kitapta anlatılıyor. makalelerin
yani sadece sayı yetmiyor.
Evet.
Kalite de.
Aynen öyle. Makalelerin sayısı 2014'te dünyada ikinci sıradaymış.
Evet.
Çin'in. Ancak çok az bilimsel araştırma diyor. Bizde çok az bilimsel araştırma küresel düzeyde orijinal ve çığır açan olarak kabul edilebilir.
Hmm.
Big science dedikleri, büyük bilim dedikleri araştırma sayısı son derece önemli. Onu yapan üniversite sayısı son derece önemli. Tabii ki o üniversite nedir? Bir cazibe merkezidir. Yani bir üniversitede başka ülkelerden gidip de şu üniversitede şu hocanın laboratuvarında çalışayım diyen insanların sayısı çoksa üniversite önemlidir.
Evet, evet.
Ama diyelim ki İngiltere'den, Amerika'dan, Almanya'dan, Türkiye'de falan üniversitede çalışayım, şu bölümde çalışayım diye gelenler varsa biz iyi bir yerdeyiz.
Evet, bizim onun, o üniversitemiz iyi bir yer.
Yani o üniversitemiz, o birimimiz, o bölümümüz iyi bir yerde. Ve bunlar olmadıkça da birinci sınıf üniversite olunmaz. Birinci sınıf üniversitenin tabii birçok özelliği var. Bu özellikleri isterseniz sayabiliriz. Nedir birinci sınıf, kime birinci sınıf üniversite denir? Ama bu Çin'le ilgili bir iki şey daha müsaade
lütfen,
ederseniz söyleyeyim.
Lütfen.
Atıf etkisi birçok konuda dünya ortalamasının gerisindedir diyor. Hmm. Çin'in atıf şeyi. Yani başkalarının
makale var ama atfedilmiyor.
Başkaları bu makaleyi atıf kaynak göstermiyor. Yani bu Çin şunu buldu demiyor diyor. Ayrıca
yeni bir şey söylemiyor belki.
Evet, önemli bir şey söylemiyor. Hmm. Çığır açan bir şey söylemiyor. Ayrıca uluslararası itibar ve nüfus sahibi bir grup akademik öncü akademisyenimiz yoktur diyor. Yani nüfus sahibi çok önemlidir. Yani bu Türkiye'de yani şu kadar yıldız isim. Lokomotif bilim adamı diyorum ben onlara. Lokomotif bilim adamı.
Çok güzel.
Vagon çok ama lokomotif bilim adamı sayısı
evet.
Ve bunun kalitesi bir de. Kalitesi de birinci sınıf olması lazım. Bundan yoksundur diyor Çin. Lokomotif bilim adamı ve ekibi. Ekip de önemli. Yoksa bir yıldızınız var ama yanında yalında yıldızlar yok. Başka yıldızlar yok. Bu yeterli bir şey değildir. Ayrıca üniversitelerin diyor dünya yüksek öğrenim topluluğu üzerine etkisi azdır. Bizim üniversitelerimizin dünya yüksek öğretimi topluluğu üzerine yani, etkisi
daha sanki
ağzı.
Yerel kalmış.
Evet, bunu Çin için söylüyoruz ama bunları Türkiye için adapte edebiliriz.
Ben tam
yani.
Oraya diyecektim.
Evet.
Şimdi
evet.
Çin'de ilk 50 içine, ilk 100 içine, ilk 500 içine giren çok sayıda üniversite var diyoruz.
Evet, evet.
Şimdi onlar kendilerini bir de irdeliyorlar. Bize dönersek.
Aynı şeyi yine söylüyor. Üniversitelerimizin diyor uluslararası işbirliği ve değişimi düşük seviyededir.
Hmm.
Bir de uluslararası işbirliği ve karşılıklı değişim önemlidir.
Olmuyor.
Yani bizim Amerika'da diyelim ki ne kadar yaklaşık 6-7 bin tane öğrencimiz var belki üniversite sonrası üniversite işi beraber veya şimdi kaç 300-500 tane bilim adamımız gitmiş orada çalışıyor. Amerika'nın bir numaralı lider üniversitelerinden Türkiye'de gelip çalışan kaç kişi var?
Evet.
Bunu bilmek önemlidir. Bu önemlidir. Bu sayı önemlidir. Yani sayıdan çok kalite önemli demek istiyor bu kitapta. Sayı odaklıdan kalite odaklıya geçmemiz, yönlendirmemiz gerekir diye söyleniyor. Ve şu tavsiyeleri yapıyor Çin üniversiteleri için. O çok önemli. Ama bunu bizim için uygulayabilirsiniz. Ne önerirsin diye sonra.
Güzel
yani,
bir şey.
Yani. Anadolu'da bir söz var. Kızım sana söylüyorum. gelinim sen anla diye.
Aynen.
Burada
aynen.
Şimdi bu var. Bir diyor. Çığır açan araştırmalar önemli. Araştırmaların kalitesini yükseltmemiz gerekir. Kalitemiz sayı iyi. Amerika'dan sonra ikinci. Çok büyük bir sayı tabii.
Evet.
Ama bu yeterli değil. Kaliteyi yükseltmemiz gerekir. İki, uluslararası işbirliği ve işbirliğinin kalitesini artırmamız gerekir. Bir işbirliği var, bir de işbirliğinin kalitesi var. Gitmişiz orada yemiş içmiş gezmişiz, bir poster açmışız mesela bilmem ne falan. Bu değil, kalite bu değil. Yani birinci sınıf araştırmada işbirliği,
evet,
bir
evet.
Çığır açıcı araştırmada işbirliği önemli. Ve ne kadar insan var giden gelen işbirliği açısından ne kadar proje var bu önemli. Yine üniversiteler arasında üniversite sanayi ve üniversite araştırma enstitüler arasında işbirliği yeterli değil diyor. Ve bu işbirliğini artırıp araştırmaların verimini yükseltmemiz gerekir deniyor.
Üniversite sanayi
evet,
işbirliği.
Evet. Ve performansa dayalı ödül ve değerlendirme sistemini oluşturmamız, geliştirmemiz gerekir deniyor. Performansa dayalı ödül ve değerlendirme sistemi. Tabii bu da son zamanlarda özellikle kalite meselesi Türkiye'de de çok söylenen, konuşulan bir şey. Ama tam rayına oturdu mu diye sorarsanız bunu oturdu demek zor. Yavaş yavaş bir şeyler olacak diye ümit ediyoruz. Ayrıca yüksek düzeyde araştırmalar yapma motivasyonunu artırır deniyor. Motivasyon her yaşta çok önemlidir. Bazıları sadece çocukların motive edildiğini zanneder. Evet. Halbuki her yaşta insan motive olur, aynen, motive olması da
değer
gerekir.
Değer verilmesi lazım.
Evet, yani evet. Yüksek düzeyde araştırmalar yapma motivasyonu çok önemlidir. Araştırmanın bir yaşama biçimi haline gelmesi gerekir. Araştırma yaşama biçimi haline Türkiye'de yaygın olarak söylersek gelmiş sayılmaz. Neden? Çünkü Türkiye'de önce yüksek lisans tezi yapayım diye düşünür. Belki bir iş bulurum.
Kariyer hesabı.
Kariyer hesabı.
Şeyin önüne geçiyor.
Aynen. Yani doktora yapayım. Sonra işte doçent, yan doçent, profesör olayım. Profesör oldum. Bitti iş falan. Yani
bu hedefe ulaşıldı.
Hayat boyu ve yaşama biçimi haline gelmesi lazım. Aynen bu araştırma üniversiteleri çok mükemmel bir fabrika gibi düşünülebilir.
Evet.
O şekilde düşünülüyor. Yani orada gelenler böyle boş oturmuyorlar. Sürekli olarak üretim vardır.
Evet, sürekli ürünü geliştiriyor tabii, vesaire.
Evet, ürün geliştirme ve üstelik de sürekli olarak bir şey üretme var. Yani bugün yeter kadar para kazandık, yarın öbürsü gün dinlenelim diye bir olay yok şeyde, evet, fabrikada. Evet, üniversiteleri bu şekilde düşünüyor. Ve nihayet önemli bir şey, tavsiye Çin Üniversitesi için. Araştırma verimliliğini artırmak için ekip, proje ve platformu birleştirin diyor.
Ekip, proje
ve platform. Bunların üçünün özellikle bir araya gelmesi ve yeni araştırma merkezleri oluşturulması tavsiye ediliyor. Çünkü mevcut araştırma merkezlerinin demek ki verimi yeterli olmadı. Öyleyse ekibi, projeyi, platformu birleştirecek yeni araştırma merkezlerine de ihtiyaç var deniyor. Tabii ki bu şeyleri aynen Türkiye'deki üniversitelere
bir de belki
aktarabilir.
Yarış duygusu değil mi Cafer Bey? Yani mesela Avrupa diyor ki Amerika üniversiteleri bizim önümüze geçti.
Evet.
Ya yani bu stratejik bir hadise gibi görüyor.
Aynen
değil
öyle.
Mi? Yani
Çin de aynı şeyi söylüyor.
Çin de aynı şeyi söylüyor. Yani Türkiye'ye geçelim isterseniz. Yani zaten bunların hepsi bir bakıma Türkiye ile ilgili.
Evet.
Ama Türkiye'de ne eksik? Yani niye biz ilk 50'nin içinde yokuz, ilk 100'de yokuz, ilk 500'ün içine 2-3 üniversitemiz giriyor. Şimdi üniversite sayısı
200'e yaklaştı, 200'e diyelim.
Yaklaştı.
Belki geçecek yani.
Yeni bölünmeler oldu vesaire mesela. Oraya geçelim. Yalnız ben bir anons yapayım. Yani bu program nedir diye. Değerli dinleyiciler, Eğitim Konuşmaları programındayız. Ben Deniz Ahmet Taş getiren, Profesör Doktor Cafer Marangoz beyefendiyle üniversiteleri konuşuyoruz. Ve Çin'i değerlendirdik. Avrupa'yı, Amerika'yı, dünya üniversitelerini. Türkiye ne yapıyor bu konuda? Mesela böyle bir öz eleştiri Türkiye'de oluyor mu? Zaman zaman hani üniversiteler masaya yatırılıyor vesaire Cafer Bey.
Türkiye'de de üniversiteler eskisine göre biraz daha fazla belki son 10-15 yıl içerisinde konuşuldu. Tabii konuşulmaya da devam ediyor ama acaba bu ses duyuluyor mu?
Evet.
Onu bilemiyorum. Ne kadar duyuluyor?
Kim duyacak?
Kim duyacak? Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olmak isteyen insanların bunu duyması gerekir.
Mesela Türkiye zaman zaman İşte ya yani bizim böyle bir medeniyete yaslanıyoruz sırtımızı. Dünyaya bizim medeniyetimizin, kültürümüzün sesi ulaşması lazım vesaire gibi iddialarımız da var.
Evet.
Ya bununla eğitimin ilişkisi de belki, değil mi? Önemsenmesi gerekiyor. Bunun yani ilk öğretimden itibaren üniversiteye, daha akademik alanlara yönelik olarak, yani orada üniversitelerin rolü nedir mesela? Ona ilişkin.
Şimdi tabii bir işi zor tarafa biraz götürmüş oluyoruz biraz. Çünkü bilim tarihine baktığınız zaman.
Ya siz o konular üzerinde de biliyorum, evet, ki kafa yoran bir insansınız. Evet. Yani sadece bir evet fizyoloji hocasısınız ama yani siyasetle de kafa yoruyorsunuz, sosyal meselelerle de kafa yoruyorsunuz.
Şimdi bilim tarihine baktığınız zaman 1400'lere kadar İslam biliminin, sadece ilim değil, biliminin, evet, de dünyada lider olduğunu görüyoruz. Çok ünlü bilim tarihçisi, belki birçok kimse bilir bilmez bilmiyorum ama George Sarton birkaç ciltlik, sanıyorum 5 ciltlik bir bilim tarihi yazmış. O bilim tarihi çok enteresan bir bilim tarihidir. İnternette bunu indirmek, görmek mümkündür İngilizce. Her 50 yılı bir bilim çağı kabul ediyor.
Evet.
50 yılı bilim çağı. Ve o 50 yılı da birinin çağı olarak kabul ediyor. Falanın çağı diyor.
Falanca medeniyetin.
Falanca medeniyetin ülkenin. Şahsın.
Şahsın
çağı diyor. Ve baktığınız zaman 800 yılından 1100-1200'e kadar sadece Müslümanların çağı var.
400 yıl.
Evet. Daha sonra bir ortak dönem geliyor. Ve nihayet Ulubey'de bitiyor işler.
Evet.
Ulubey'den sonra kimsenin çağı yok.
Evet.
Enteresan bir şey.
Evet.
Mesela Biruni çağı olanlardan biri. İbn Sina gibi büyük bir insan, onun çağında yaşayan bir bilim adamı. Çağı yok. Ona benzer... Biz Hayyam'ı, Rubayilerini falan şey yapıyoruz. Hayyam'ın çağı var. Bir çağın adamı. Dolayısıyla bu George Sartre'nin şeyini, bilim tarihinin o bölgesini bence çok iyi hazmetmek lazım. Ve şu soruyu sormak lazım. Ben hep soruyorum ama bunun tam cevabını bulmak hem zor hem de bu konuşmanın biraz dışına çıkıyor. Niçin geri kaldık peki? Hı. Bu kadar çağımız vardı. Her çağa adını, hı-hı, veren insanlarımız vardı.
Ama bunu çözmek lazım.
Bunu çözmek lazım ama bunu biraz...
Yani onu çözemez. Ya belki onu çözmek bugün içinde bir şey ifade eder.
Evet.
Değil mi?
İlla ki.
Ama yani onu, evet, çözemesek bile bugün üstüne kafa yormamız lazım. Yani biz nerelere varabiliriz, nerelerdeyiz, değil mi? Bunlara yani ana eksikler neler?
Ya ana eksikler tabii sıralanabilir, ana eksikler. En ana eksik bence hani insan zihniyetiyle olan eksiktir. En başta o var. Zihniyet çok önemlidir. Ve araştırmanın bir sistem meselesi olduğunu, bilgi üretmenin bir sistem meselesi olduğunu ve bir hayatını bilmem vakfetme meselesi olduğunu bilmek gerekir yani.
Evet.
İşte bu bizde eksik olan olay budur. Diyelim ki bir araştırma, acaba doğru mu bilmiyorum ama anlatırlar. Rus ihtilali olduğu zaman Pavlov laboratuvardaymış. Ve 2-3 gün şeyler gelmemiş, asistanları falan. Sonra asistanlar gelince, ya nerede kaldınız ustad, duymadın mı, ihtilal oldu, dünya yıkılıyor, Rusya değişti falan. Ya evladım, bize ne ihtilaldan, biz işimizi yapacağız burada, neye gelmediniz diye laboratuvar diye konuştuğunu söylerler.
Evet. Bu... Bir şey var, sözünüzü unutmayın, bir ayeti kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Yani müminlerden diyor bir kısmı savaşa giderse bir kısmı geride kalsın, ilimde derinleşsinler.
Ya...
Gidip gelenlerin ya, bir anlamda yaralarını sararlar. Zihniyetinde, evet, kalbinde bir takım problemler oluşmuşsa onları sararlar diye.
Çok güzel.
Değil mi? Yani şey o yani.
İşte bu ortam yok yani.
Saklayacaksınız yani o ilim alanını, değil mi?
Evet.
Savaştan mavaştan koruyup.
İşte onun diyorsunuz ki eksikleri neler tabii.
Evet.
Bu yeni bir eksik değil. Bunu çok eski yıllarda da siz de bunu daha iyi bilirsiniz muhtemelen. Şeyi var. Koçi Bey.
Koçi Bey Risalesi. Evet.
1631.
Evet. Göreceli Mustafa.
Dördüncü Murad'a veriyor. Oğlu.
Layiha var.
Evet. Layiha. Rapor. Layiha. Yani. Rapor. Yani evet. O raporda diyor ki bir yerinde bilginin devamı bilginlerledir.
Evet, güzel.
O yüzden yüce ataları zamanında bilgiye ve bilginlere olan hürmet ve ikram hiçbir devlette olmamıştır.
Evet.
Bugün ilim yolu dahi fevkalede bozulmuştur.
Allah Allah.
İlmiyeye ait yüksek makamların şunun bunun aracılığıyla verilmesi doğru değildir.
Evet.
Yani bu bize gösteriyor ki 1600'lerde işler iyi gitmiyormuş.
Yani şimdi 1600 diyoruz değil mi? 2018'deyiz şu anda. Aşağı yukarı 400 yıl geçmiş. Şimdi bu problem 400 yıl önce tespit edilmiş değil mi Cafer Bey?
Aynen öyle.
Peki evet. Biz bu 400 yılda yani bir şey yapamadık mı kendimizi restore etmek için?
Ya işte demek ki çok şey yapamamışız. Bakınız. Mehmet Akif bunun ızdırabını derinden hissedenlerden biri. Çok
evet.
Erken kaldı ki o yıllarda henüz şimdiki gibi bilim çok Amerika falan bilimde bu kadar ileri değildi. Ya. 1900'lerin yani başı falan.
Mesafeyi yani. Daha evet. Çabuk kapatabilirdik. Yani.
1908-10 yıllar arasında yazılıyor birinci kitabında diyor ki yer çalışsın gök çalışsın sen sıkılmazsan otur diyor. Sonra diğer ikinci kitapta ünlü ilim merkezlerinin, bu eskiden bizim ilim bilim merkezlerinin acıklı durumunu o kadar çarpık bir şekilde, ya o kadar yani çarpıcı. Göze çarpıcı bir şekilde anlatıyor ki hayret edersiniz. Siz de bilirsiniz bunu. O Buhara, o mübarek, ya. O muazzam toprak, zilletin koynuna girmiş uyuyor müstarak. İbni Sinalar yüzlerce doğurmuş iklim. Tek bir çocuk vermiyor avuçuna ilmin ne hakim.
Allah Allah.
Orası tane-i dünya. O Semerkant bile öyle dalmış ki hürafete mazisiyle. Sayısız medrese var gerçi Buhara'da bugün. Okunandan ne haber? 10 para etmez fenler. Ne bu dünyada soran var ne de ahirette geçer.
Yeah.
İşte uzun zaman herhalde bu şekilde geçmiş bizim şeyimiz. Tabii üniversitenin değişmesi lazım. Üniversitenin
şöyle bir şey
yeniden
belki.
Yapılanması evet, lazım evet. Bence. Ama bu kolay bir iş değil. Müsaadenizle bir yabancının bu çok çarpıcı bir sözü var bu konuda. Bir yabancı bu konularda çalışan diyor ki bir üniversiteyi değiştirmek bir kabristanı yürütmek kadar zordur.
Allah Allah. Yani, niye öyle?
İşte üniversite tutucudur. Genellikle fil dişi kulesi olarak kabul edilmiştir zaman zaman.
Halbuki diyoruz ki araştırma esastır evet. Üniversitede ama tutucudur. Evet. Nasıl bir...
Ama işte bunu kırıyor ülkeler kırabildiği ölçüde ilerleme gösteriyor. Tabii işte biz ne yapıyoruz? Eğitimi sadece işte ders anlatmak bazı şeyleri öğretmek diye anlıyoruz. Halbuki eğitim bu değildir. Eğitim daha öte bir şeydir. Çok basit bir şekilde... mesela onu Sokrates'in bir sözü var. Diyor ki eğitim boş kalıpları, boş kapları, boş tencereleri, tabakları doldurmak değil. Bir ateşi tutuşturmaktır.
Allah, evet.
İşte biz ateşi tutuşturabiliyor muyuz? Sorusunu sormak
yani
lazım.
Yani bir kabı doldurmak, şurada olan bir şeyi bilgi, buraya boşaltmak.
Anlatıyorum
ama ateşi işte. Tutuşturmak ateşi. Bir dinamizm kazandırıyorsun.
Evet. Motive ediyorsun. Evet. En yüksek derecede motive ediyorsun. Artık o yerinde duramıyor. Bilgiyi bulacak, bilgiyi üretecek ki rahat edebilsin diye. Ondan huzura kavuşsun diye. Tabii işte Kur'an-ı Kerim'de de bildiğiniz hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?
Evet.
Bilgi çok önemli bir şey.
Evet.
Bilgi günümüzde daha önemli. Çünkü kapitalist toplumda bilgi çok önemli, şimdiki gibi önemli değil. Orada önemli olan sermaye ile işte
üretim
sermaye ve mal mülk.
Ama mal ve sermaye. O da... Yani evet. Sermayenin üretim yapabilmesi,
evet,
kazanması için bilgi konması gerekiyor.
Yani ama işte o toplumdaki şey, adam malı çok malın varsa, çok sermayen varsa bu önemlidir, bir güçtür bu falan.
Evet.
Ama onu sattığın zaman, dağıttığın zaman bitiyor.
Evet.
Ama bilgi bitmiyor.
Tabii.
Bilgi toplumu dediğimde bilgi bitmiyor. Şimdi bir sizin kitaplarınız var. Bir kitabı kaç bin basıyorsunuz diyelim? 3 bin, 5 bin diyelim. Yani evet. 10 bin neyse. Bunu satsanız, dağıtsanız hemen biter.
Evet.
Ama PDF'sini dağıttıkça çoğalır.
Evet, evet.
Bakınız, PDF'yi dağıtırsanız eğer, dağıttıkça çoğalıyor.
Evet.
Halbuki öbürü dağıttıkça azalıyor yani. İşte bilgi toplumunun klasik toplumla farkı. Yani bu bilgiyi üretmek önemli ve bu bilgiyi üretmek hayati bir şey. Ama üniversite sadece bu işi yapmak, işte eğitim, öğretim, araştırma, inovasyon, bilinenler yaygınlaşma, topluma hizmet falan olarak da düşünmemeli. Bizim medeniyetimizde üniversitenin önemli bir görevi de ferde bilge insan olmanın yollarını göstermesi gerekir. Çünkü bu ekonominin iyileşmesinden veya sosyal statü kazanmadan daha çok önemlidir. Önemli olan bir kişinin doktor veya mühendis veya hakim veya işte müftü olması değil, bence bilge insan olabilmek ve o ölçüde bir donanıma sahip
hani
olmak.
Adam olmamışsın yani, diye bir şey var ya.
Evet.
Şunu evet, olmuşsun evet. Ama gibi. Evet.
Aynen öyle. Ve bunun üzerinde çok duruluyor. Mesela Harvard'da bile bu işe temel toplum eğitimi, temel bilgi eğitimi diye ayrı bir dersle bu işi yapmak istiyorlar.
İlginç.
Yani mesela Shakespeare'i birisi sormuş oradaki yöneticiye, dekana, rektöre, siz Shakespeare'i ezberletmeden insanları geçirmiyormuşsunuz, böyle bir şey var mı? Yok diyor, öyle değil ama biz Shakespeare'i eleştirel bir bakış açısıyla öğretmeden öğrencimizi mezun etmeyiz falan diyor. Yani bir değeri şey yaparak.
Bu şeylerin, Cafer Bey, mesela Amerika'daki üniversitelerin ya da İngiltere'deki tanınmış üniversitelerin, yani doğuştan bunlar böyle şey doğmadılar değil mi? Yüksek seviyede doğmadılar.
Ya onları,
ya o bir tırmanma şeridi var. Nasıl bir, o tırmanma şeridine ilişkin neler söylenebilir?
Valla tarih.
Hani şunun için soruyorum. Evet. Ya biz bir noktadayız. Biz de tırmanmak istiyoruz. Şu programı da onun için yapıyoruz. Yani hani nasıl bir sıçrama yapabiliriz? Yani çünkü bazen o mesafeyi kapatmak da sıçramayla mümkün olacak. Yani arada epey bir mesafe oluşmuş çünkü.
Şimdi üniversitelerin bilimin tarihine baktığınız zaman Avrupa bunu Müslümanlardan öğrenmiş.
Evet.
İspanya özellikle, başlıca İspanya.
Müslümanlar muazzam, neden kendilerinden öğrenmemişler?
İşte oraya gelince duruyoruz.
Evet,
yani.
Evet,
orada yani, duruyoruz. Yani. Orada orayı çözmemiz lazım esasında.
Evet, yani, şöyle diyor yani, mesela Koçi evet. Bey demiş. Yani bir evet. çözülme süreci yaşanmış Osmanlı'da. Görülememiş ama diyelim ki biz yani şu son Cumhuriyet döneminde onun bir şeyini de görmüşüz. Yani bu bir çözülme sürecinin özellikle ilim alanında ki zaaftan doğduğunu da görmüşüz. Hadi onu da geçelim. Son işte 15, 20 yıl, 30 yıl falan farklı bir yatırım, bir hamle gerekiyor diye, yapılabilirdi diye düşünüyorum.
Öteden beri yönetimler, bana göre tabii, üniversitelerin de daha kolay yönetilmesini arzu etmişlerdir.
Evet.
Tabii ki amaç üniversitelere hakim olmak şeklinde olunca, üniversiteler hakim oldu, iş bitti.
Ya.
Eğer Cumhuriyet tarihinde Çağdaş Üniversite kitabımızda bunu çok geniş anlatmışızdır. Bir 33 devrimi var diyelim, üniversiteler
evet.
yeni üniversite şekline dönüşü falan. Daha sonra 1946 yasası var. Daha sonraki yasalar ve gelişmeler var. İncelediğiniz zaman bakıyorsunuz ki erk sahibi, yönetimin başındaki insanlar veya işte yönetici insanlar üniversitelerin kendilerine tabi olmasında fayda görüyorlar.
Evet.
Bu üniversitelere en çok zararı veren şey gibi geliyor bana. Yani hatta bunu Fuat Köprülü'nün çok güzel yazıları var. 45'lerde yazdığı sanıyorum Vatan gazetesinde falan. 5 sayı arda da bu konuyu yazmış. Orada özet olarak o günlerde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı kaybetmek üzere. Yeni bir seçimde baskın bir seçim yapmak istiyor. Yeni bir seçimde de üniversitelerin değişmesi lazım. 33 devriminde üniversite devrimi diyoruz tabii. O 33'te denmiş ki 2-3 sene sonra üniversitelere muhtariyet o zamanki adıyla verilecek.
Özellik.
Özellik verilecek. Ama aradan yıllar geçmiş, kimse özelliği almamış. Ama 46 yasasında CHP özelliği getiriyor. Şeyde buna karşı çıkıyor bir nevi. Yani
kaybedeceğini anlayınca. Gelecek iktidarın önüne şey olsun diye.
Şey olsun, engel olsun diye. Çünkü istediğini profesör yapmış, istediğini bilmem şu yapmış, bu yapmış falan evet. İktidar. Fuat Köprülü de bunu eleştiriyor. Fakat ondan da şöyle bir şey anlaşılıyor. Yani rahat anlaşılıyor bu. Deniyor ki durun ya biz de biraz kadrolaşalım da sonra bu özelliği getirelim. Şimdiye kadar getirmediniz, ne aceleniz var falan diye. Buna benzer bir şey söylüyor. Şimdi bu biten bir şey değil. Orada bitmedi. Devam ediyor.
Evet.
Devam ediyor. Tabii bu bir eksiklik. Bir eksiklik. Ama benim tabii bunun daha başka şeyleri de söylenebilir. Fakat özellikle üniversitelerdeki müfredatların da eksikleri olduğu üzerinde ben vurgu yapmak istiyordum.
Evet, evet.
Dolayısıyla Harvard'da bir dekanlık yapmış birisinin çok kısa olarak şöyle dediğini bu aynen şeyden bakalım. Ben diyor avukatımın ve doktorumun, tabii diğer mesleklere de bunu şey yapabilirsiniz, yaygınlaştırabilirsiniz. Evet. Bu ideal bir meslek topluluğu diyor bunlar ama işini iyi yapan teknokratlardan ibaret değil bunlar diyor. Öyle düşünmemek lazım. İşini iyi yapan, yani bir avukat en son yasayı bilmeli, anayasa mahkemesinin kararlarını, Yargıtay'ın, Danıştay'ın, Sayıştay'ın neyse bütün kararlarını bilmeli. Bir doktor kendi konusuyla ilgili en son aşıları, ilaçları, gelişmeleri bilmeli.
Evet,
ama
bilmeli.
Bunlar yeterli değil diyor. Bunlar yeterli değil.
Ne istiyor?
Yani ne istiyor? Diyor ki ben avukatımın ve doktorumun acı, aşk, kahkaha, ölüm, din, adalet ve bilimin sınırları gibi konularda fikir sahibi olmasını isterim diyor.
Daha evrensel, daha insani.
Ve eğitimi de bu şekilde planlıyorlar. Bu eğitimi bir kere vermek lazım bence. Temel kültür eğitimi diye geçiyor orada. Ama tabii bu eğitimi vermek sözle olmuyor. Yani kolay da değil tabii. Oturması gereken bir şey. Türkiye'deki üniversiteler için neler olabilir? Bir kere bizim üniversitelerimizin veya yüksek öğretimimizin güçlü yanları vardır. Ama zayıf yanları vardır. Mesela kalite bunlardan birisidir. Kalite, zayıf yanı dediğimiz. Ama sayı olarak...
Kalite dediniz mi? Biraz barut yok der gibi oluyor değil mi?
Yani Çin'de söylüyor ya, işte evet, kalite birkaç şeyden bahsetti.
Evet,
yani dünyanın saygı duyduğu yeteri kadar birinci sınıf bilim adamımız yok, birinci sınıf laboratuvarımız yok, birinci sınıf üniversitemiz yok.
Hepsi kalite.
Başka, evet, hepsine hükmedecek durumumuz yok, başkalarını cezbedecek bir durumumuz yok diyor. Ama güçlü yanları nedir? Üniversite sayısının tahminden öte artmış olması bu zamanda. Yani dolayısıyla üniversite tahsili yapan kesimin yüzde olarak çoğalması. Ama gene de OECD ülkelerinden geriyiz. Onu da kabul etmek lazım.
Üniversiteleşmede.
Üniversite mezunu olma, üniversite mezunu olma toplumda sayı olarak, yüzde olarak. Yüzde ortalama OECD'de %30. Bizde en fazla %20 civarında gösteriyor. 1-2 yıl önceki istatistikler. Evet, sonra yüksek öğretimde okullaşma oranının artmış olması. Eskiye göre iyiyiz tabii ama henüz ideal noktada değil deniyor. Uluslararası yayın miktarının artmış olması ama kalitenin yeterli olmaması. Bu şeyde güçlü yan artmış olması. Araştırma fonlarının ve özellikle TÜBİTAK kaynaklı fonların artmış olması güçlü bir yanımız. toplumda yüksek öğretim olan ilginin artmış olması eskiye göre, bu da güçlü yani.
Herkes bir kere üniversite bitirmek istiyor.
İstiyor yani. Evet. Ama bazen 2-3'ü okuyayım diyor. Zayıf yanlarımız da var mı? Daha çok zayıf yanlarımız. Çağdaş bir yüksek öğretim yasasını çıkaramamış olmamız bir kere bence. Üniversite sayısı ve okullaşmada artışa paralel olarak kalite artışının sağlanamaması. Yani şimdi mesela fizik, kimya, biyoloji çok önemli 3 branş. Ama bütün Türkiye'deki üniversitelere bunları açınca buradan mezun olanlar iş bulamaz oldular.
Evet.
Halbuki bunlar benim öğrencilik olduğum yıllarda Türkiye birincisi matematiğe girmişti.
Evet.
Türkiye birincisi fiziğe girdiği zaman, kimyaya girdiği zaman bir anlamı vardır bunun.
Şimdi oralar pek tercih edilmiyor.
Edilmiyor çünkü çok olan şeye itibar da olmuyor.
Çünkü mezun olunca
aç kalacak, iş bulamayacak. Halbuki her tarafa fizik, kimyayı açmayacaktılar.
Evet.
Yani fizik, kimya büyük merkezlerde, laboratuvar imkanları bol olan, imkanı bol olan merkezlerde, işte İstanbul gibi bazı yerlerde bunları devam ettirmek gerekirdi ve sayılarda ona göre ayarlamak gerekirdi tabii.
Yani sadece öğretmen olması için değil, değil mi? Aynı zamanda
araştırıcı olması için. Bu ama şimdi kimse fizik, kimya, fizikte doktora yapanlar iş bulamıyorlar şimdi.
Evet, mesela
doktora yapsa bile neredeyse. Evet, dolayısıyla kalite artışı olmadı. Birinci sınıf bir girişimci üniversitenin olmaması bizim çok zayıf yanımız. Birinci sınıf birkaç üniversiteye sahip olmalı Türkiye. Bir üniversite değil, birkaç üniversiteye sahip olmalı.
Yani
ama bu
sanki
bugünden sabaha olacak bir iş değildir elbette ki.
Yani o sanki öncü olacak. Arkasında ona yetişmek için koşacaklar olacak.
Lokomotif olacak.
Lokomotif olacak.
Üniversitelerde yabancı öğretim üyesi ve yabancı öğrenci sayısının yetersiz olması. Bir kere cazibe merkezi olarak işte bizden daha geri ülkeler diyoruz. Oradan gelenler var epeyce ama yeterli değil. Bence daha ileri ülkelerden Türkiye'de eğitim almak için gelen öğrenci sayısının ve hatta öğretim üyesi sayısının çok fazla olması gerekir.
Evet.
Ya bu çok önemli.
33 reformu yani, denen şey biraz değil mi Almanya'dan
yani
falan gelen.
Onlar mecburen oradan gelen insanlardı. Ama mesela Hirsch'in anıları var. Sizin söyleyince hatırlıyorum bazı şeyleri ben. O anıları okumak lazım.
Evet.
Hirsch o 20-30 sene çalıştıktan sonra 55-56-54'te falan şeye gidiyor. Almanya'ya bir toplantıya gidiyor. Dünyanın her tarafından gelen insanlar var. Aynı branştan, farklı bir hukuk tabii.
Evet.
Orada öyle bir itiraf var ki insan okudukça gözleri yaşarıyor. Diyor ki bu o dünyanın değişik yerlerden gelen insanlara dinledikçe diyor, ben diyor aşağılık kompleksine uğradım. Meğerse çok geri kalmışım, Türkiye'de kaldım süre içerisinde.
Allah Allah.
Ve bütün şeylerimi kaybetmişim, melekelerimi kaybetmişim ve akülerimi yeniden doldurmam gerektiğini gördüm diyor orada.
Evet. Allah Allah.
Şimdi
yani o zaman sizden önde gidenlerle buluşacak ortamlar hazırlamak lazım ki kendi konumunuzu göresiniz.
Evet,
değil
işte
mi?
İşte görüyorsunuz Hirsch böyle diyor. Yani
ligler farklı.
Ligler farklı ve halbuki Hirsch birinci ligdeydi Türkiye gelmeden önce.
Değil mi? Evet.
Sonra Türkiye'de kaldı işte 30'lu yıllardan 50'li yıllara kadar 20-30 sene
akü
neyse.
Akü boşalmış.
Akü boşaldı. Hiçbir şey kalmamış yani ve kendini aşağılık kompleksine uğramış. Kendini çok geride görmüş bunu. Kendi TÜBİTAK'ın sanıyorum yayınladığı kitapta hatıralarında anlatıyor bunu. Ve o bile tek başına Türkiye'de yüksek öğretimin nasıl olması gerektiğini, ne yapmamız gerektiğini gösteren bir belge olarak yeterlidir bence. Öyle bir şey. Her neyse sonra yüksek öğretimde bilgi üretimi için gereken altyapının yetersiz oluşu. Altyapı da ama altyapı da
nedir?
Yetecek yani, insana göre
ya kütüphanedir ya laboratuvardır. Laboratuvar.
Bu en ileri aletler, onu kullanacak kabiliyette insan lazım. O aletlerin 3-5 senede bir yenilenmesi lazım. Çünkü her şey eskiyor. Yeni daha ileri teknolojiler kuruluyor ve onları sizin üretmeniz lazım icabında. Ve nihayet en son gene onu söylüyoruz. Ar-Ge'nin bir yaşama biçimi haline gelmesi, araştırma geliştirmenin bir yaşama biçimi haline. Biçimi, ama çok kimsede, bir kişide, beş kişide, on kişide değil, bunun olması lazım. Bütün milletin bilim hedefine yönelmesi ve bilim hedefini yakalayabilmesi için bir motive edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Uluslararası yağ miktarı evet arttı ama işte Çin'de de gördüğünüz gibi atıf yeterli değil. Birinci sınıf çığır açan çalışma çok az.
Şöyle evet. Yani 3-4 dakikamız kaldı Cafer evet. Bey.
Çabuk geçmiş zaman.
Geçer böyle evet canlı sağ olun. Şunu sorayım, burada son motive edilmesi dediniz.
Evet.
Bu noktada hani siyasi erkle bilim hayatının, üniversite hayatının motivasyon açısından bir ilgisi, ona dair neler söylenebilir? Böyle kısa bir özet.
Yani onun kısa özeti işi ehline ver.
Evet.
İşi ehline vermezsen kıyameti bekle. Kıyamet nedir? Kıyamet başka ülkelerden geri kalmadır.
Evet, evet, evet. Çünkü bu alanda geri kalırsanız,
evet.
Yani güçte değil mi? Asıl ülkenin gücünde geri kalmış oluyorsunuz.
Elbette, yani. Elbette. Yani bu alanda geri kalmak dediğiniz gibi ülkenin gücünde, yarışta, dünyadaki yarışta evet. geri kalma demektir. Onun için her şeyden önce işi ehline vermek. İşi ehline vermeyi herkes söyler de bu ehlinin nasıl tespit edeceğiz konusunda şey yok.
Evet.
Yani şimdi diyelim ki bir yere birisi rektör olacaksa en ehlisi bu mudur yani? Şimdi mesela şey diyor ki Harvard'daki dekan şöyle anlatıyor. Bize bir konuda bir adam lazımsa atayacağımız bir adam. Bu adam ilanını veririz. Özelliklerini kısaca belirtiriz ama şöyle düşünürüz. Bu dünyada bu koltuğa layık birinci insan kimdir?
Ya müthiş bir şey.
O işte. Birinci insan nerededir?
Evet.
Hindistan'da mı, Japonya'da mı, Almanya'da mı, Amerika'da mı? O birinciyi bulmaya çalışırız diye. Getirmeye, ikna etmeye çalışırız. Ama olmadı diyelim. Gelmedi. İkinci kimdir bu konuda?
Evet, evet.
Onu getiririz diyor. Sırrı o da olması üçüncü. Şimdi bu böyle bunu böyle yapmak lazım. Ben bunu tanıyorum. İyi çocuklardır bunlar falan. Rektör olsun, bu da dekan olsun, o da bilmem yok üyesi, yok başkanı olsun. Bu da işte asistan olsun. Hani diyor ya onun bunun şeyiyle Koçu Bey.
Evet.
Yani mülazim o zaman asistan anlamına geliyormuş. Mülazim tayin etmek doğru değil diyor bunları falan. Tabii ki ama bunun yanında bence gene biz birinci sınıf lokomotif bilim insanlarının sayısını artırmamız gerekir. Lokomotif bilimcilerden oluşan multidisipliner, transdisipliner timlerin sayısını artırmamız gerekir. Birinci sınıf merkezlerin, birimlerin ve üniversitelerin sayısını oluşturmak ve sayısını artırmamız gerekir. Küresel düzeyde orijinal ve çığır açan araştırmalarımızı motive etmemiz gerekir. Altyapı işte kim aletle kemalat olmaz diye bir söz var.
Evet.
Yani onu bilmemiz gerekir. Yeterli maddi manevi destek gerekir. İşten beslenme denen bir olay var. Bu çok önemli bir olaydır. Yani bir kişi o şehirde doğuyor, o üniversitede asistan oluyor, o üniversitede profesör oluyor, o üniversitede orada ölüp gidiyor. Buna kesin olarak bazısı karşı çıkıyor bunlar. Bu doktorasını verdikten sonra başka bir üniversiteye gitmesi lazım. Orada başka bir metotla
başka bir iklim bulması
başka
lazım.
Başka bir iklim görmesi lazım. Şu eski şeyi soruyorsunuz.
İşte Hirsch'in şeyi bu değil mi?
Hirsch'in bu olduğu gibi Osmanlı'da da bu. Sen şu derse gidip Bağdat'taki şu hocadan alacaksın deniyor. Veya işte gidip şuradaki medreseden bu dersi öğreneceksin deniyor. Şimdi burada da doktora sonrası ve öncesi yer değiştirme. Bizde en zayıf şeylerden biri mobilizasyon dediğimiz şey çok az. Yok denecek kadar. Kimse kimseyi davet etmez üniversitede şey yapsın diye, bilgisini aktarsın diye. Belki aktaracak bilgi de vardır, yoktur, o ayrı mesele. Ama ben iyi bir yüksek lisans ve doktora tezi olacak bir konu biliyorum. O da üniversiteler kimleri, Türkiye'deki bu 150-200 üniversite kimleri konuşmak üzere davet ediyor. Bu davet ettiklerinin ne özellikleri var? Yani üniversite rektörlüklerinin özellikleri, öğrenci gruplarının demek istemiyorum. üniversite rektörleri, rektörlükleri işte X üniversitesi 100 tane davet etmiş. Öbürü 200 tane. Bunların özellikleri nedir? Çok şahane bir tez olur. Avrupa'da genellikle kendi alanında en iyiler davet edilir. Ve bunlar şey yapılır. Hatta mesela ben İsviçre'de bulunduğum anda bana da sordular. Kimlerin davet edilmesini istersin sen konuşmak üzere? Hı hı. Yani şey, tanınmış, benim tanıdığım kimler varsa onların ismini istediler benden mesela. Ben halbuki misafirim orada yani.
Evet, ilginç.
Evet, bu iyi bir doktora konusu duyanlar olursa bence yapsınlar bunu.
Evet.
Ama yoksa işte kim bana yarar sağlar? Ben rektörüm. Kim bana yarar sağlarsa onu davet edeyim konuşma. Öyle bir şey var mı yok mu bilemiyoruz tabii. Evet. Bir çalışma konusu bu. Yani üniversite okul işbirliğini son olarak söylemek istiyorum. Üniversite okul işbirliğini yıllardan beri söylerim ama onu şöyle
okul
anlıyorum.
Okul dediğiniz?
Milli eğitimin okulları, liseler,
evet, liseler
falan. Bunu şöyle anlamak doğru değil. Yani eğitim fakülteleriyle liselerin, ortaokulların işbirliği değil. Bütün üniversitelerin, bütün fakültelerin milli eğitimle yakın bir işbirliği proje dahilinde yapması gerekir. Çünkü ham maddesi o.
Yani oradan çocuğa ufuk vereceksiniz.
Tabii.
Lise dönemindeki.
Aynen öyle. Ham maddesi o. Belli bir plan proje çerçevesinde bunun.
Bunu ayrıca konuşalım sizinle.
Bu önemli bir şey.
Bunu ayrıca konuşalım sizinle. Süre doldu Cafer Bey. Biliyorum sizin daha konuşacağınız çok şey var. Farklı başlıklar var.
Evet.
Onları inşallah bir başka programda konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür
ederim. Eksik olmayın. Sağ olun. Değerli dinleyiciler, eğitim konuşmaları programındaydık. Ben Deniz Ahmet Taş getiren. Cafer Marangoz, fizyoloji profesörü, Medipol Üniversitesi. Onunla konuştuk üniversiteleri. Dilerim faydalı olmuştur. Hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olun efendim.